Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 6.
Sonra İstanbul'da ihtilalci hareketlerin beşiği sayılan askeri tıbbiyede okuduğu sırada, bozguncu faaliyetlerinden ötürü hapse atıldığını, arkasından da sürgüne gönderildiğini açıkladı. Adı Hacı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal'le arkadaşlarını birkaç gece sonrası için evine çağırdı. Mustafa Kemal yanına Müfit'i ve kendi siyasi düşüncelerine katılan daha iki subay arkadaşını alarak gitti. Ev dar, karanlık bir sokaktaydı. Hacı Mustafa kapıyı sakınarak açtı. Gelenleri içeri almadan kim olduklarını iyice görmek için elindeki gaz lambasını kaldırıp baktı. İçeride hepsi de çekinmeden konuşmaya başladılar. Hacı Mustafa çoktandır gizli bir siyasi dernek kurmak istemiş ama güvenecek arkadaş bulamamıştı. Mustafa Kemal ile arkadaşlarından ikisi ona yardım etmeye söz verdiler. Üçüncüsü ise, "Kalbim sizinle beraber ama ben çoluk çocuk sahibi adamım, benden faal yardım beklemeyin," dedi. Ötekilerin isteği üzerine onları yalnız bıraktı. Kalanlar geç saatlere kadar konuştular. Genç subaylar, ihtilal uğruna can vermek gibi isteklerle coşmaya başlamışlardı. Gerçekçi Mustafa Kemal onları bu rüyadan uyandırdı. Sert bir çıkışla, "Amacımız ölmek değil, ihtilali başarıya ulaştırmak ve düşüncelerimizi gerçekleştirmektir. Bunları halka benimsetmek için de yaşamak zorundayız," dedi. Böylece 1906 yılının güzünde Vatan adında gizli bir cemiyet kurdular. Bunun önemi, bundan sonra kıta hizmetindeki subaylar arasında kurulacak olan çeşitli ihtilal hücrelerinin öncüsü oluşudur. İhtilal, artık İstanbul'da padişahın güvenlik ağları arasında değil, ancak burada kıtada gelişebilirdi. Mustafa Kemal, sözde askeri görevle gittiği Yafa, Kudüs ve Beyrut'ta cemiyetin şubelerini kurdu. Ama bu şehirler ana vatandan çok uzaktaydı. Buraları genel akışın dışında kalmış bir yer, üstelik bir Arap diyarıydı ki bir Türk ihtilalinin bu topraklar halkından toplu destek görmesine imkan yoktu. Bu hareketler subaylar arasında kalmaya mahkumdu. İhtilal için en belirli merkez gene Makedonya'daydı. Dış dünyaya daha yakın olduğu için yeni düşüncelere de daha açık olan Makedonya'da yabancıların her yerde hazır ve nazır oluşları bir yandan milliyetçilik duygularını körüklüyor, bir yandan da bu duyguların daha rahatlıkla yayılmasını sağlıyordu. Saray otoritesinin zayıflamış oluşu hareket serbestliğini kolaylaştırmaktaydı. 3 yıl önce bu vilayete bir takım reformlar sokmak isteyen Avusturya ve Rusya Rumeli'de yabancı subayların yönetimi altında bir jandarma teşkilatı kurulmasını Türklere kabul ettirmişlerdi. Bu yüzden sultanın gizli polisi Selanik'te İstanbul'daki kadar etkili olamıyordu. Mustafa Kemal ne yapıp yapıp Selanik'e gitmeyi kafasına koymuştu. Yafa komutanı onun sözde izinli olarak ayrılmasına göz yumdu. Yokluğu dikkati çekerse komutan ona hemen haber uçuracaktı. Mustafa Kemal Mısır üzerinden Pire'ye ve oradan da bir Yunan gemisiyle Selanik'e gitti. Sivil giyinmişti. Dikkati çekmeden karaya çıkabildi. Kendisini bir arkadaşı karşılamıştı. Doğruca annesinin evine gitti. Zübeyde Hanım onu görünce hem çok sevinmiş hem de telaşlanmıştı. Mustafa nasıl olur da padişah efendimizin emirlerine aykırı olarak buraya gelmeye cesaret ederdi. Mustafa Kemal, "Gelmem gerekiyordu, geldim," diye cevap verdi. "Padişah efendimizin aslında ne mal olduğunu da sana göstereceğim ama daha sonra." O gün evden hiç dışarı çıkmadı. Akşam olunca kendisini Selanik'e gelmeye teşvik etmiş olan Şükrü adında ileri düşünceli bir topçu paşasının evine gitti. Paşa onu karşısında görüverince şaşırdı ve mevkii dolayısıyla kendisine fiili bir yardımda bulunamayacağını bildirdi. Ancak ona engel de olmayacak ve girişeceği işleri hoşgörülükle karşılayacaktı. Sadece kendisini işin içine karıştırmamasını diliyordu. Mustafa Kemal istenilen sözü verdi ve yine annesinin evine döndü. paşanın tutumuna çok canı sıkılmıştı. Gece geç vakitlere kadar uyuyamadı. Ne yapacağına, nereye gideceğine, işe nereden başlayacağına karar veremiyordu. Sabahleyin üniformasını giyerek karargaha gitti. Burada askeri rüştiyeden tanıdığı bir kurmay albayı gördü. Kim olduğunu hatırlattıktan sonra, yurtsever bir adam olduğuna inandığı albaya, içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Albay ona yardım etmek için bir yol düşündü. İstanbul'a yazmasını ve birliğinin adını bildirmeden sadece genelkurmay kadrosundan bir yüzbaşı gibi hastalık izni istemesini söyledi. Bu işlemin yürümesine kendi de yardım etti. Bu hile umdukları sonucu verdi ve Mustafa Kemal 4 aylık bir hastalık izni kopardı. Böylece Selanik'te kalıp serbestçe dolaşabilecekti. Yine de başta karşılaştığı aksiliklere canı sıkılmış ve kendi gibi düşünen subaylar arasında bile planlarına pek uymayan akımlar sezmiş olduğu için ihtiyatı elden bırakmıyordu. Bununla beraber 4 ay içinde Selanik'te Şam'daki Vatan Cemiyeti'nin bir kolunu kurmayı başardı. Cemiyetin adı şimdi Vatan ve Hürriyet olarak genişletilmişti. Yarım düzineyi bulan üyeleri arasında eski okul arkadaşı şair Ömer Naci ile askeri okul öğretmenlerinden 2 subay vardı. Toplantılar bunlardan birinin evinde yapılıyordu. Bu müzik seven, flüt çalan, arkadaşlarını sırtında Japon pijaması ile karşılayan bir adamdı. En sonunda bir gece Hürriyet davasına ilk bağlılık yeminini etmek üzere burada toplandılar. Duruma uygun birkaç kahramanlık söylevinden sonra Mustafa Kemal bir kartın üzerine not ettiği cemiyetin 3 ilkesini okudu. Arkadan bir tabanca çıkarılıp ortadaki masanın üzerine kondu. Osmanlı geleneğindeki gibi Kur'an ya da subaylık şerefi üzerine değil, bu tabanca üzerine yemin edilecekti. Bu onların ihtilale bağlılıklarını ve gerekirse silaha sarılmak kararlarını belirtiyordu. Teker teker revolveri öperek and içtiler. Sonra Mustafa Kemal, "Bu silah kutsal oldu artık," dedi, "iyi saklayın, bir gün bana verirsiniz." Bu arada Mustafa Kemal'in Yafa'daki görevinin başından ayrılmış olduğu İstanbul'da duyulmuş, yakalanması için Selanik'e emir verilmişti. Bir arkadaşının uyarması üzerine Selanik'ten ayrılarak Yafa'ya döndü. Kaçmasında yardımcı olan komutan onu karşıladı ve hemen bir Rüssaba şehrine yolladı. Buraya İngiliz-Mısır hükümeti ile Akabe Limanı konusunda çıkan bir anlaşmazlık üzerine Türk haklarını korumak amacıyla bir sınır kuvveti gönderilmiş bulunuyordu. İstanbul'un Mustafa Kemal'in hareketleri konusunda açtığı bir soruşturmaya cevap olarak düzenlenen raporda, Yüzbaşı Mustafa'nın aylardır Akabe bölgesinde olduğu belirtildi. Selanik'teki subay bir başka Mustafa olsa gerekti. Osmanlı kırtasiyeciliğinin labirenti içinde dosyalar rastgele tutulur ve birbirinin aynı olan isimlerde ayırt edilemezdi. Bu kargaşalık içinde böyle bir hikaye rahatça yutturulabilirdi. Akabe Türklerin elinde kaldı. Mustafa Kemal de Şam'a döndü. Şimdi sürgün cezasının kaldırılmasını sağlamak için gayet uslu akıllı hareket etmeye başlamıştı. Zamanı gelince kol ağası, ön yüzbaşı rütbesine yükseldi ve Şam'daki kurmay heyetine naklolundu. 1907 yılının güzünde de umduğu gibi Rumeli'deki 3. Ordu emrine verildi. Ama oraya geldikten sonra kıtaya değil Selanik'teki genelkurmaya atandı. Sayfa 55. 4. Bölüm. Jön Türkler Devrimi. Makedonya için için kaynıyordu. Kafası işleyen herhangi bir Türk'ün imparatorluğun parçalanmak üzere olduğunu sezmemesine imkan yoktu. Her yerden "Makedonya Makedonyalılarındır" bağırışmaları yükseliyordu. Ortalık Rus ve Avusturya casuslarıyla doluydu. Bulgarlar aslında tetikçi çetelerden başka bir şey olmayan komitacı ordusuyla devlet içinde devlet gibi güçlü bir yeraltı teşkilatı kurmuş, bombalar ve vahşet olaylarıyla her yana dehşet saçıyorlardı. Sınırlarda güvenlik diye bir şey kalmamıştı. Rum, Bulgar, Sırp ve Arnavut çeteleri birbirleriyle ve Türk makamlarıyla durmadan çatışmaktaydı. Büyük devletlerse cesedi didikleyip bölmek için çevresinde gittikçe yaklaşarak dönüp duruyorlardı. Bu leş kargaları şöleninle sonradan bir davetsiz misafir daha katılmıştı. Drang nach Osten, doğuya baskı amacı gütmekte olan Alman İmparatorluğu. Bismarck, İngiltere'de Disraeli'nin düşmesinden ve yerine Yunan dostu, Türk düşmanı Gladstone'un geçmesinden yararlanarak, Abdülhamid'e Mareşal von der Goltz başkanlığında bir askeri heyet göndermiş, arkadan da Kaiser, sultana, üzerinde çok gürültü koparılan resmi bir ziyarette bulunmuştu. Doğru dürüst bir siyaset güdecek yerde hileye başvuran Abdülhamid, bütün kozları birbirine karşı oynuyor, yabancıyı yabancıya, Türk'ü Türk'e karşı kullanıyordu. Rumeli'deki hafiyelerinin sayısını arttırmıştı. Şimdi Selanik'te bunların 40.000'i bulduğu söyleniyordu. Hristiyan azınlıklar hiç olmazsa yabancı devletler tarafından korunuyordu. Türklerse kendi sınırları içinde baskıya uğrayan bir azınlık gibiydiler. Çevrelerinde bir kurtuluş çaresi arıyorlardı. Görünüşe göre tek umut Türk ordusunun genç subaylarındaydı. İhtilal hareketi böylece güçlenmekte ve hızla genişlemekteydi. İmparatorluğun her yerinde kollar kuruluyor, özgürlük ve kurtuluş düşüncelerini bütün halk tabakaları arasına yaymakla görevli propagandacılar yetiştiriyordu. İhtilal hareketi 1907 sonunda Mustafa Kemal'i geride bırakmış bulunuyordu. Selanik'e dönünce Suriye'deki sürgün cezasının kendisini bu hareketin liderleri arasına katılmaktan alakoymuş olduğunu acı acı fark etti. Kendi dar çerçeveli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, İttihat ve Terakki Komitesi diye anılacak olan daha geniş bir teşkilatın gelişmesiyle gölgede ve geride kalmıştı. Lider adayı üyeleri arasında o zaman postanede çalışan Talat ve albay olan Cemal vardı ki ikisi de sonradan iktidarın üst basamaklarına kadar yükseleceklerdi. Bu cemiyette Mustafa Kemal'in Ali Fethi'den başka pek arkadaşı yoktu. Talat'ın teşebbüsüyle Vatan ve Hürriyet Cemiyeti bu kendinden büyük grupla birleşti ve adı artık tarihe karışmış oldu. Selanik'in öteden beri gizli cemiyetler doğurmaya uygun bir siyasal havası vardı. Çok eskiden de burada Aziz Pol'ün ardından Hristiyanlığı kabul edenler, Nero'nun zulmünden kaçmak için gizli olarak teşkilatlanmışlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti de farmasonların binalarından ve tekniklerinden bol bol yararlanıyordu. Giriş töreninde aday üye gözleri bağlanarak pelerinli ve maskeli üç kişinin huzuruna alınıyor ve memleketi kurtaracağına, cemiyetin emirlerini tutacağına ki bunların arasında verdiği ölüm cezalarını yerine getirmek de vardı, sırlarını ele vermeyeceğine hem Kur'an hem de kılıç üstüne yemin ediyordu. Bu çeşit maskaralıklar Mustafa Kemal'in yaratılışına aykırıydı. Zaten önceden sadece revolver üstüne ant içmişken bu yeminin içine din karıştırılması sinirine dokunuyordu. Ama şu sırada ihtilalcilerle iyi kötü geçinmekten başka yapacak şey yoktu. Onlarsa Mustafa Kemal'i inatçı, kendini beğenmiş ve atılgan buldukları için pek sevmiyorlardı. Makedonya demir yollarının denetlenmesi işi de Mustafa Kemal'in kurmaylık görevleri arasındaydı. İttihatçılar bu görevin Selanik dışındaki propaganda çalışmaları için yararlı olacağı bahanesiyle onu yanlarından uzaklaştırdılar. Sırbistan Ovası'nın kenarından Üsküp'e kadar Vardar boyu Mustafa Kemal'in bölgesi haline geldi. İstediğini yapamamanın azabı içinde kıvranmakla beraber, kendi önderlik kabiliyetine gün geçtikçe daha inanmaya ve çevresine küçük bir grup toplamaya başlamıştı. Arkadaşlarıyla kahvelerde ya da annesinin evinde buluşarak gece geç saatlere kadar oturuyor ve konuşup planlar kuruyorlardı. İkinci defa dul kalmış olan Sübeyde Hanım, kızı Makbule ile birlikte oturmaktaydı. Ana kız, Mustafa'nın bozguncu çalışmalarına artık boyun eğmişlerdi ve bu gece toplantılarında ihtilalcilere kendi elleriyle kahve pişiriyorlardı. İhtilal hareketi gitgide olgunlaşmaktaydı ama henüz tam anlamıyla olmamıştı. Olayların vakitsiz patlak vermesine uluslararası durum sebep oldu.
Ayrım sonu.